Gizli Haber Radyosu. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler, yolu hedeften daha fazla önemseyenler, kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler, yolda olmak değişmek ve değiştirmektir diyenler, doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Evet sevgili dostlar, yolcu yolunda gerekte yine sizle birlikteyiz. Ben Enver Aysever, yanımda arkadaşlarım Ali Isyel ve Necdet bizimle birlikte. Hakikaten Necdet, senin soyadın ne, hiç sormadım sana bugüne kadar soyadını ama Necdet eksilmez. Filozof Necdet eksilmez, o da bizimle birlikte. Yolcu yolunda gerek yine yükselttiği çıtaya devam edecek. Ve bugün yine önemli konuklarla önemli söyleşiler gerçekleştireceğiz. Siz de bizimle birlikte yolcu yolunda gerekte olacaksınız. Telefon numaralarımız 0212-809-3043. 0212-809-3043. Gündeme damgasını vuran mesele elbette ki TÜİK açıklamasının ardından memura ve emekliye %25 civarında gelen zam oldu. Artık bu zam sahiden bir zam mı, yoksa bir eziyetin giderek süreceğine dair bir gösterge mi, onu hep birlikte yaşayacağız. Aslında seçimin bu kadar kapıda olduğu bir dönemde, ki hepiniz biliyorsunuz artık Türkiye seçim sürecine zaten girmişti ama erken seçim dillendirilmesi yapılıyor. Benim kanaatim Nisan'ın son haftasında bu seçim yapılır. Üçüncü haftada da olabilir. Oralara doğru çekileceği yönünde. Tabii şöyle bir ilginç tablo da var. Bence artık erken seçim demek son derece yanlış. Dünyanın herhangi bir ülkesinde dövizin bu kadar yükseldiği, hatta tasarruf açısından işte dövizi tutabilmek için kur korumalı bir sistem öngörüldüğü falan, böylesine olağanüstü koşulların yaratıldığı bir dönemde, alabildiğine hayat pahalılığının olduğu bir dönemde güven ihtiyacı duyar parlamentolar. Ama sorun şu ki Türkiye'de bir parlamento var mı meselesi tartışmalı. Ve Türk tipi başkanlık sistemi denen sistemin aslında halk oylamasından yeniden gittiği bir seçime doğru yol alıyoruz. Bay Kemal adaylığını zaten açıklamıştı. Yine bugün söylemlerini sertleştirerek devam etti. Siyasi partiler kendi programlarını ortaya koymaya başladılar. Bu da ayrıca bir aslında tartışma konusu. Çünkü maalesef insanlarımız bazı bilgileri bilmiyor. Yani bazı konuları yeterince bilmiyor. Onu ben size kısaca anlatmak istiyorum. Bu ittifak meselesinin nasıl olduğuna dair kafalarda soru işareti var. Yani Ali Babacan bu açıklamaları yaptı. Ali Babacan'ın yaptığı bu açıklamalar acaba İyi Parti'yi de bağlar mı deniyor. Bugün konuşacağız. Hayır, bağlamaz. İttifak şu demek: baraja karşı, barajı aşmak için siyasi partilerin yan yana gelmesi demek. Yani bu siyasi partilerden herhangi birisi barajı geçtiği takdirde tamamı barajı geçmiş sayılıyor. Biliyorum saçma ama öyle. Ardından da siz kendi ambleminizle giriyorsunuz ve seçime girdiğiniz bölgelerde tercih ediliyorsanız eğer parlamentoya milletvekili gönderiyorsunuz. Yani siz Cumhur İttifakı adı altında eğer herkes kendi amblemiyle girerse 3 siyasi parti göreceksiniz. Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi. Millet İttifakı'na baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ni göreceksiniz. Deva'yı göreceksiniz. İşte Saadet Partisi'ni göreceksiniz. Demokrat Parti'yi göreceksiniz ve İyi Parti'yi göreceksiniz. Özgürlük ve Demokrasi Platformu ya da ittifakı dediğiniz zaman da HDP ve Türkiye İşçi Partisi'ni göreceksiniz. Bu arada Sosyalist Güç Birliği'ni gördüğünüz zaman da Sol Parti ve Türkiye Komünist Partisi'ni göreceksiniz. Yeni ittifaklar olursa da onları böyle göreceksiniz. Bunun dışında tek başına katılan partiler de olabilir. Yani ittifak her konuda mutabakat demek değil. Bu bilgi olmadığı zaman herkes birbirine bir saldırmaya geçiyor. Yani birisinin siyasal İslamcı olması, birisinin Kemalist olması, birisinin Marksist olması, neyse, aynı ittifakta birbirini bağlamıyor. Ha, diyeceksiniz ki ittifakı niye yapıyorlar? İşte bu saçma %7 barajı için. Yapın barajsız. 1960 Anayasası'nın getirdiği koşullarda olduğu gibi herkes temsil edilsin. Doğrusu bu. 0212-809-3043'ten bize bağlanabilirsiniz. Bugün önemli konuklarımız var. Her zaman olduğu gibi sizi 3 değerli konukla buluşturacağız. Sayın Sanem Oktar bizimle olacak. Deva Partisi'nde en üst düzeyde genel başkan yardımcılığı da yapan bir isim. Babacan'ın açıklamalarını yorumlayacak. Türk tiyatrosunun bir dev ismi Ali Poyrazoğlu bizimle olacak ve 2023 sürecini yorumlayacak. Ve ardından bizim açımızdan geçtiğimiz hafta tahminleriyle bugünü öngören önemli bir isim olan Aziz Konukman Profesör Doktor hocamız bizle beraber olacak ve siz de burada olacaksınız. Konu nedir sormayın. Konu Türkiye'nin hali pürmelali. Yolcu yolunda gerek başlıyor. Yolcu yolunda gerektesiniz. 0212-89-3043'ten bağlanabilirsiniz. Birazdan konuklarımız da arka arkaya gelecek. TÜİK'in açıkladığı rakamlara inanıyor musunuz enflasyona dair? Ve ardından da bu %25 zammı nasıl karşılıyorsunuz? Herhalde memleketin şu anda en önemli sorunu bu. Entelektüel meseleleri falan bir kenara bırakalım. Türkiye'nin ekmek sorunu giderek büyümüş durumda. Demirel'in söylediklerini hatırlatmak isterim. Demirel, Türkiye'deki bütün siyasi iktidarları tencere getirir, tencere götürür demişti. Öyle bir dönemdeyiz, öyle görülüyor.
Dokunsan donacağım. İçimde intihar korkusu var. Bir gülsen ağlayacağım, bir gülsen kendimi bulacağım. Depremler oluyor beynimde. Dışarıda siren sesi var. Her yanımda susmuş insanlar susmuş, içimde ölen biri var.
Evet, geleneksel vay vay. Sevim.
Emre Bey.
Buyurun.
Merhaba Sevim, ben nasılsınız?
Teşekkür ederim. Sıkça artık telefonu düşürmeyi başardınız. Buyurun.
Yani ilk defa bana şans geliyor. Birkaç kez evet. Sizinle. Bir şey öğrenmek istiyorum Enver Bey. Şimdi bu isim söylemek istemiyorum. Bu Migros ve diğer bir büyük mağaza daha var ya. Bunların karları %4 mü? Böyle birisiyle şey yaptık da itiştik de %4'müş. Çok kazanmıyorlarmış diye bana bir sürü bir şey dedi. Bu konuda ben bilgi istiyorum.
Şimdi şunu söylemek istiyorum, ben bu süpermarketlerin kar oranlarını şu anda bilmiyorum ama bildiğim şu, ürün bazında farklı kar oranları olduğunu biliyoruz, bu bir. İkincisi, bu meseleye öyle toptan %4 kar ediyormuş falan gibi bakmak yanlış. Esas olan bunlar holding. Holdinglerin yıllık karlarına bakmak gerekir. Benim geçen seneden gördüğüm kadarıyla net rakam bilmiyorum ama özellikle bu pandemi döneminde belli sektörler olağanüstü büyük karlar elde ettiler. Dolayısıyla yani buradan kalkıp da hani işte %4 kar ediyorlar bunlar garibanlar diyecek halimiz yok. Bal gibi de çok para kazanıyorlar. Bal gibi de halkın kanını emiyorlar.
Depremler oluyor beynimde.
Evet değerli dostlar, 0212-89-3043'ten telefonlarınız gelmeye devam ediyor. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Sanem Oktar bizimle olacak. Ali Poyrazoğlu bizimle olacak. Profesör Aziz Konukman bizimle olacak. Gerçekten bugünkü toplantılar, grup toplantıları yarına ilginç gündemler bıraktı. Bunları da konuşacağız ama benim fikrimi sorarsanız nasıl bir memleket içerisinde yaşadığımızı şöyle anlayabiliriz. Pek çok insan bugün bırakınız çarşı pazardan evine geniş bir sofra kurmayı, sadece ekmekle, peynirle, ki peynir çok pahalı, ekmek, az peynir, az zeytinle beslenmeye kalksa bile ayın sonunu getiremeyecek halde tam Ahmet Kayalık bir durumdayız.
Thank you.
Evet değerli dostlar, 0212-89-30-43 dolayısıyla buradan bağlandığınız zaman benimle konuşabiliyorsunuz. Ben de size gereken bilgileri vermiş oluyorum bütün her şeye dair. Evet. BBC Türkçe'nin verilerine göre BİM 2022'nin ilk 9 ayında yaklaşık %109 oranında bir artışla 4.8 milyar lira kar etmiş. Şok market zinciri 2022'nin ilk 9 ayında %282 artışla 1.8 milyar lira kar etmiş. Migros 2022'nin ilk 9 ayında net dönem karı olarak %282.8 artışla 1.4 milyar lira kar etmiş. Carrefour ise 2022'nin ilk 9 ayında 184 milyon lira net zarar ile kapamış durumda. Carrefour ise zarar etmiş. Kaynak BBC Türkçe. Bunun da altını çizmiş olalım. İşte gördüğünüz gibi Türkiye'de kim ne kazanıyor, ne kazanmıyor hep beraber görmüş oluyoruz. Evet, yolcu olunca gerek de sizlerle birlikte yayınımızı sürdürüyoruz. Şimdi telefon bağlantılarımızı yavaş yavaş gerçekleştirmeye başlayacağız. İlk sırada Sanem Hanım var değil mi? Merhaba Sanem Oktar, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Merhaba Enver Bey, nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz umarım.
İyiyim, çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar diliyorum.
Sağ olunuz. Sizinle daha önce bir kez yayın yapmıştık. Siz partinizin önde gelen isimlerinden birisiniz ve dün Sayın Babacan'ın yaptığı açıklamalar bugün gündemi belirledi. Sağlı sollu eleştiriler bir kısmı doğrudan saldırılar halinde devam ediyor. Siz bu hareketin önderlerinden birisi olarak bu değerlendirmeleri bizim için yorumlayacaksınız. Şimdi Sayın Ali Babacan'ın bizde bir sesi var. Önce o sesi bir dinleyelim isterseniz dinleyicilerimiz açısından. Dünden onun üzerine konuşmamıza başlayalım. Dünden Sayın Ali Babacan'ın açıklamalarından bir kısım dinletiyoruz size.
Bu ülkenin eşit ve özgür bir vatandaşı hissetmesi, böylesine güçlü bir vatandaşlık anlayışının hakim kılınmasıyla mümkündür. Bu kapsamda anayasamızın 66. maddesini çağımızın gereği olarak kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz. Bir başka önemli konu da şu. Hak ve özgürlükler konuşulduğunda akla hemen ana dili hakkının geldiğinin farkındayız. Biz bu konuda da oldukça netiz. Herkesin ana dili anasının ak sütü kadar helaldir. Bu topraklarda konuşulan tüm diller bizim dilimizdir. Biz bütün bu dillere aynı yakınlıktayız. Bakın eşit mesafedeyiz demiyorum. Aynı yakınlıktayız diyorum. Eylem planımızda bu konuyu da açık yer verdik arkadaşlar. Anayasamızın 42. maddesinin de bu doğrultuda değiştirilmesini öneriyoruz.
Evet Sayın Oktar, Türkiye'nin en yakıcı sorunu üzerinden sahaya çıktınız. Aslında Ali Babacan bir iktisatçı olarak Türkiye'de tanınan bilinen bir isim. Ama radikal yakıcı sorunlara el atmaktan çekinmedi. Hemen başlayalım. Anayasadaki Türklük tarifini değiştirmeyi mi düşünüyorsunuz burada? Amaç bu mudur? Anayasal yurttaşlık, eşit yurttaşlık hakkı ne demek?
Tamam. Önce ne yaptığımızı bir anlatayım isterseniz, ondan sonra da bunu detaylıca konuşalım. Şimdi Refah Partisi'nin çok net bir hedefi var. Aslında biz tam demokrasi istiyoruz ki bunu dünkü konuşmada da çok net anlatabildik. Öyle eksik yedik de değil, yarım porsiyon falan da değil, tam bir demokrasi istiyoruz. Şimdi eğer demokrasiden konuşuyorsanız bu hak ve özgürlüklerden geçiyor ve bunun temelinde de eşit vatandaşlık var. Deva Partisi'ni kurarken şunu söyledik. Bize göre güçlü bir devlet 85 milyonun hakkını, hukukunu koruyan bir devlettir. Güçlü devlet ayrımcılık yapmayan bir devlettir. Haksızlığa tolerans göstermez, insan haklarını korur, gençlere kendini özgür hissettiren devlettir. Kısacası bizim düşüncemize göre herkesin güvende yaşamasını sağlayan bir devlettir güçlü devlet. Ve bunun temelinde de hak ve özgürlükler vardır. Şimdi böyle baktığınız zaman ülkenin çok yakıcı bazı sorunları var. Ve biz her sorunlara karşılıkta eylem planları hazırlıyoruz. Ve bunu kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu sağlıkta olduğu, sığınmacı sorununda olduğu, demokrasiye geçiş dedik. Ve şimdi de 21. eylem planı olarak da temel haklar eylem planını oluşturduk. Ve onun vizyonu olarak başına da hedef tam demokrasi dedik. Şimdi bu genel çerçeve içerisinde baktığımız zaman aslında bunu neden yapmak ihtiyacı hissettik? Biz şuna inanıyoruz. Hak ve özgürlükler alanında, demokrasi alanında gelişmemiz gerekiyor ki Türkiye ancak ekonomik olarak da refah seviyesine ulaşsın ve gelişsin. Peki bunun için neler yapmak lazım? Bu anlamda da toplam yaklaşık bakıyorum şu anda 16 başlıkta konular belirledik. Bu konular eşit vatandaşlık, çocuk hakları, kadın hakları, işkence, kötü muamele, ifade özgürlüğü, din, inanç, vicdan özgürlüğü, çevre hakları, örgütlenme özgürlüğü ve sosyal haklardan oluşuyordu. Ve biz bunu geçtiğimiz gün kamuoyuyla paylaştık. İşte bunlardan bir tanesiydi bu başlıklardan.
Sanım Hanım.
Buyurun.
İzninizle. Şimdi bu başlıkların pek çoğu elbette ki çok kıymetli başlıklar ve zaten siyaseten de genellikle üzerinde uzlaşılanlar değil de tartışma yaratanlar konuşulur. Bu da aslında demokrasinin bir gereğidir. Şimdi ben mesela öteden beri eşit yurttaşlık tarifini kendi kafamda yaparım. Pek çok sosyalist de yapar. Siz de bir eşit yurttaşlık tarifi yapmışsınız. Bir kere bunu işitmek istiyorum. Bir, yani eşit yurttaşlıktan ne anlıyoruz? Ama en önemlisi şu, onaya gider. Derken, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda bir Türklük tarifi var ve bu Türklük tarifi dokunulmaz bir tarif. Burada bir değişiklik oluyor mu? Ben ilk önce onu anlamak istiyorum.
Doğru. Şöyle bir öneriyle geliyoruz biz. Buradaki Türklük tarifinde bir değişiklik önerisi var. Diyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıyla ilgili esaslar din, etnik köken, mezhep ve benzeri farklılıklar gözetilmeksizin kanunla düzenlenir diyoruz. Bu en büyük fark bu. Dolayısıyla biz şunu söylüyoruz. Vatandaşlık bireyi devlete bağlayan siyasi ve hukuki bir bağdır. Yani vatandaşın devlete olan aidiyetini gösteren bu bağ aynı zamanda onun devlet karşısındaki hakları, ödevleri ve sorumlulukları arasındaki ilişkiyi de tanımlar. Bu yönüyle baktığınız zaman da aslında vatandaşlık bağının anayasada düzenleniş şekli ve vatandaşlık ilişkisinin niteliği devletin nasıl bir birey ve toplum tahayyül ettiğinin de açık bir yansımasıdır. Böyle baktığımız zaman biz bireyle devlet arasındaki ilişkiyi bu şekilde tanımlıyoruz. Yani
Sanem Hanım
mesafesinde kanunla düzenlendiğini söylüyoruz.
Şunu anlamak istiyorum ben diğer soruya geçmek için. Şimdi Türkiye'de Atatürk milliyetçiliği diye geleneksel olarak bir tarif vardır. Atatürk milliyetçiliği etnisiteye dayanmayan, ırka dayanmayan, aynı coğrafyada aynı kaderi paylaşan insanlara Türk denir şeklinde tarif edilir. Bu 1923'te Türkiye'de esas olarak alınmış bir ölçü. Siz 21. yüzyılda, 100. yılda artık bu Türkiye'yi açıklamaya yetmez. Biz burada Türk türü kaldırıyoruz mu diyorsunuz? Başka bir tarif mi getiriyoruz? Çünkü burada bugün tartışılan onu anlamak istiyorum milliyetçiler tarafından. Anayasadan Türklüğü çıkarıyor musunuz?
Doğru. Biz diyoruz ki kabul edeceğimiz vatandaşlık anlayışında herhangi bir etnik, dini ya da kültürel kimliğe atıf yapılmayacak. Farklılıklar arasında birisini diğerine karşı ayrıcalıklı kılan bir tercihte bulunulmayacak. Her vatandaşı eşitlik temelinde kapsayan bir anlayış benimsiyoruz.
O zaman anayasa şöyle de... O zaman anayasa şöyle demeyecek Sanem Hanım, Türkiye vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür demeyecek. Öyle anlıyorum demeyecek. Ben.
Aynen şöyle diyecek. Anayasanın 66. maddesindeki değişikliği şöyle öneriyoruz. Biraz önce de söylemiştim.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ile ilgili esaslar, dil, din, etnik köken, mezhep ve benzeri farklılıklar gözetilmeksizin kanunla düzenlenir diyoruz. Yani o maddeyi bu şekilde değiştiriyoruz. Biliyorsunuz mevcut maddede Türk anne babadan doğma gibi kurallar var. Biz onun yerine bunu öneriyoruz.
Yani benim burada anladığım şey şu, milliyetçileri kızdıracak bir adım attınız bir. İki, yine çok tartışmalı. Bu arada şunu söyleyeyim Sanem Hanım, dün Sayın Babacan'ın yaptığı açıklamalarda katıldıklarım var, kuşku duyduklarım var, katılmadıklarım var. Ben bu soruların tamamını kamuoyu adına soruyorum çünkü bazılarında mutabık olduğum yerlerde var. İkinci mesele, ilginç bir vurgu yaptı Sayın Babacan. Dedi ki biz bütün işte dillere eşit mesafede değiliz. Hı hı. Burayı Kürtçeyi de kendi dilimiz olarak tanıyoruz dedi. Ve onun ardından da ulusal dilimiz Türkçedir ama diğer diller ve dolayısıyla ana dilde eğitim hakkı da bir haktır dedi. Bu ileri bir adım Türkiye açısından, ilk defa bu kadar açık söyleniyor.
Evet, burada aslında şunu söyledik. Ana dili dedik. Ve bu ana dilinin orada da isterseniz önce maddeyi anlatayım, ondan sonra da tam olarak buyurun ne yapacağımızı söyleyeyim. Bizim önerimiz aynen şöyle: anayasanın 42. maddesini değiştirerek ortak ve resmi dilimiz olan Türkçe'ye ek olarak eğitim ve öğretimde ana dilinin kullanılması ve geliştirilmesi hakkını anayasal güvenceye kavuşturacağız. Yani ana dilinde eğitimin önündeki dil engelleri kaldıracağız. Buna bağlı olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nda gerekli düzenlemeler yapılacak ve ona yönelik de çalışmalar buna yönelik geçecek. Tam olarak ifade ettiğimiz şey buydu.
Şimdi siz bunları... Siz bunları söyleyince bugün baktım sosyal medyada sizin beklediğiniz ve beklemediğiniz yerlerden birçok eleştiri geldi. Burada en ağır eleştiri size şöyle bir değerlendirme yapıldı. Ümit Özdağ en sert söyledi ama genel olarak sizin aslında tüm masa için söyledi ama özel olarak da size hedef aldı. Altılı masa Fethullah Gülen'in masasıdır. Erdoğan giderse, bunlar gelirse Fethullahçılar gelir dedi. Siz Fethullahçı bir yapılan mısınız? Yani oradan orayla iltisaklı bir hayaliniz var mı?
Öyle bir hayalimiz yok. Ama biliyorsunuz Türkiye'de öyle bir hale geldi ki biraz farklı bir şey söyleyen ya terörist oluyor ya FETÖ'cü oluyor. Bu tip tanımlamalar her birinin üstüne yapıştırılıyor. O yüzden siz bana ilk sorduğunuzda ben hayalimizdeki Türkiye tanımını o yüzden yaptım. Neden hak ve özgürlüklere ihtiyacımız olduğunu, bazı şeyleri ancak açık şekilde konuştuğumuz zaman ileri gidebileceğimizi ve tam da bu yüzden temel hak ve özgürlükler ile ilgili maddeleri kamuoyunun tartışmasına açma gereğini hissettim. Ben bu anlamda da mutluyum. Çünkü şu an aslında hem kendimizi daha iyi anlatma fırsatı buluyoruz hem de bu konuları tartışabiliyoruz. Şimdi tartışabilmek için birbirine hakaret etmeden, birbirini suçlamadan ya da birbirini öbür tarafa koymadan bunu yapıyor olmak lazım. Tam da siyasetçilerin o entelektüel seviyede ülke için en doğru yolu bulmasını bekleriz. O zaman ben Bey'den şunu bekliyorum. Kendi tezinin arkasında durmasını, bununla ilgili herhangi bir yerde karşılıklı, akıllıca birbirini dinleyerek karşı karşıya gelmeyi öneriyorum. Çünkü ancak fikirler birbirleriyle konuşulunca, tartışılınca en doğruyu bulur. Ben kendi fikrimi savunurum Deva Partisi olarak. O da kendi düzleminde konuşur. Ama herhangi bir yaftalamaya ya da hasaret etmeye gerek olmaz.
Sanem Hanım, sanıyorum İsviçre'de siyaset yapmıyoruz, konuşmuyoruz. Bunu tabii keşke öyle olsa, sadece fikirler konuşulsa ama Türkiye'de daha geçen hafta yılın son günü bir eski maalesef ülkücü önder katledildi. İki maalesef gündür Türkiye'de bunlar konuşuluyor.
Bu arada evet, ailesine de sabırlar diliyorum.
Evet, işin bir tarafı bu. İkinci tarafı da sizinle ilgili şöyle de bir değerlendirme var. Bir, partinizle ilgili Kürtlere şirin gözüküp oradan oy devşirmeye çalışıyorlar diyorlar bir. İkincisi ve yine çok önemli bir mesele daha, küresel liberal, neoliberal siyasetin bir payandasıdır diyorlar Deva Partisi. Bunu da işte şeye dayandırıyorlar. Bu turuncu devrimcilerin yaptığı gibi Orta Doğu'da ılımlı İslam vesaire. Bu konuda ne söyleyeceksiniz?
Şöyle ki, demokrasi istemek ya da tam demokrasi hedefiyle yola çıkmak bu anlama geliyorsa bu sanırım bunu düşünenlerin problemi olarak düşünüyorum. Şimdi ülkede şu anda içinde yaşadığımız çok ciddi insan hakları ihlalleri var. Ve bunlar Türkiye'ye korkunç zararlar verdi. Biz bunu bizzat yaşıyoruz. İfade özgürlüğü olarak yaşıyoruz. Adille ilgili haklı olarak yaşıyoruz. Tam demokrasi dediğimiz zaman da işte tam da bu noktalara parmak basmak gerekiyor. Çünkü bu hak ihlalleri herhangi bir kısma ya da herhangi bir etnisiteye, bir din grubuna, bir kısma olması aslında tüm Türkiye'ye zarar veriyor. İşte hak ve hukuk derken, önce insan derken, yasaların herkese eşit bir şekilde davranması derken, o zaman bunu tüm kesimler için yapmanız gerekiyor. Yani bana hak olsun ama başkasına olmasın dediğiniz zaman gerçekten tam demokrasiye ulaşamıyorsunuz. Temel hakların güvencede olduğu güçlü bir koruma sistemini de bunun üzerine inşa etmek zorundayız biz. Aslında güçlendirilmiş parlamenter sistemde de hep konuştuğumuz şey bunlar. Özgürlük esas, sınırlamalar istisna olarak ele alınması ve bunu yani aslında kanunlar tarafından korunması.
Aslında benim sizin yani programınızda gördüğüm şey katıksız bir liberal demokrasi tarifi görüyorum. Batı tipi liberal bir
diyoruz ona.
Ama yani bunu şu anlamda söylüyorum. Tam demokrasi deyin. Yani ben olumsuz anlamda söylemedim. Bugün Avrupa Birliği'nin standartlarında o ölçülerin oluştuğu liberal, yani liberal ve kuralları konmuş, Avrupa mahkemelerini muhatap alan, ölçüleri koyan bir demokrasi diye anlıyorum ben. Öyle görüyorum. Şimdi bu
yani
burada
sözünüzü keseceğim. Ama
buyurun.
Vatandaşlarımızın, yani bizim, ben de bir vatandaşım, özgürlük alanını genişletmek. Amacımız bu. Bunu da kanunlar çerçevesinde yapabilmek. Tam demokrasi derken aslında tam da bundan bahsediyoruz. Buyurun.
Peki şimdi Sayın Sanem Hanım, Sayın Sanem Oktar, ilginç bir mesele var. Türkiye'de az sonra da yine konuşacağız değerli bir hocamızla, Aziz Konukman hocayla. Ali Babacan'ın Türkiye'de tanınmasının nedeni, yani siyasetçi olarak, iktisadi olarak Türkiye'ye getirdiği çözümler, yani yaptığı bakanlık vesaire. Kimileri bunu çok başarılı bulur, kimileri başarısız bulur. O ayrı bir tartışma. Dolayısıyla Ali Babacan'dan en çok beklenen hamle de tabir caizse bir sihirbazlık yapıp ekonomiyi bulunduğu yerden çıkartmasıydı. Benim görebildiğim kadarıyla ve konuştuğum iktisatçılar bağlamında Türkiye'nin önümüzdeki 4. 5. aydan sonra kemer sıkma politikaları IMF'siz bir IMF süreci gibi bir dayatmaya maruz kalacağı söyleniyor. Bu bağlamda Kılıçdaroğlu neoliberalizme yönelik sert eleştiriler de getirdi. Siz parti olarak bu kamuculuk meselesine, özellikle Türkiye'de bu kadar yaralı bereli olan bir dönemde nasıl bakacaksınız? Sayın Babacan özgürlüklerde müdahil olabilmek için Türkiye'de ekmeğin önce paylaşımına yönelik bir şey söylemesi gerekiyor. Bakın bugün siz de gördünüz, %25 zam yoksulluğu daha da yoksul kılacak bir zam. Bu konuda ne söyleyeceksiniz?
Birkaç konu var aslında burada. Biraz önce konuştuğumuz tam demokrasi, işte tam da ekonominin kalbinde olması gereken bir şey. Şimdi birinci koşul şu: bugün Türkiye'ye dünyanın en iyi ekonomisini getirirseniz de şu anki hukuk sistemiyle güven duyulmayan bu ekonomik sistem içerisinde hiçbir şekilde başarılı olamaz. Çünkü ekonomiyi işletmesi gereken temel işin temelinde bir problem var. Bakın, TÜİK rakamları açıklıyor. Duydun, bugün de aynı şekilde açıklamalar yapıldı. En yakın rakamlarıyla aralarında 2 katından fazla fark var. Yani tüketici enflasyonu TÜİK'e göre %64, ENA göre %137. Bir kere bir, kurumlar çalışmıyorlar. Kurumların çalışmadığı bir yerde doğru bir veri almadığınız zaman ekonomik modeli de üstüne doğru kuramıyorsunuz. Kurum yok. İki, kurumu yöneten liyakatli insanlar yok. Bunu denetleyecek, denetleme sistemi yok, hukuk yok. Öncelikle bunu işletiyor olmanız gerek. Ondan sonra ancak ekonomiden bahsediyor olmanız lazım. O yüzden sorunuza önce bu birinci sorunun çözüldüğünü varsayarak cevaplayacağım. Yani ülkede hukuk bazlı bir sistemin geldikten sonra ancak ekonomi çözülecektir. Böyle baktığınız zaman da bizim finansal ekonomik modelimizin içinde sürdürülebilir güçlü büyüme modeli var. Biz buna deva modeli diyoruz. Ne var bunların içerisinde? Birincisi verimli ve yüksek modelli bir üretimden bahsediyoruz. Bunun sonucunda yatırımların artması ve yatırımlarla beraber işsizliğin azalması ve kişilerin daha fazla iş bulması ve refah seviyelerinin artması. Bunu yaparken de tüm dünyayla entegre, hukuk sistemini baz almış bir sistemden bahsediyoruz. Biliyorsunuz bizim eylem planlarımızdan bir tanesi de kalkınma modeli. O kalkınma modeli içerisinde örneğin 1 milyon kişiye, ayda 1 milyon kişiye iş vaadimiz var ve bunu nasıl yapacağımızı açıklıyoruz. Ama bunu yaparken de sosyal devlet olmayı da unutmamak gerekiyor. Neden? Çünkü şu an içinde bulunduğumuz toplumda gelir düzeyinde en fakirle en zengin arasındaki gelir uçurumu 27 kata ulaştı ki bu geçen senenin rakamlarına göre bunları söylüyorum. Bu kadar büyük bir gelir uçurumu olduğu bir yerde, bir ülkede de yapacağınız şeylerden bir tanesi sosyal devleti hak bazlı bir şekilde harekete geçirebilmeyiz. Yani hayata geçireceğiz ekonomik programlarda sadece bir model değil, çoklu bir modeli hayata geçirmeniz gerekiyor. İşte bu eylem planlarını hazırlamamızın en büyük nedeni de iktidara gelindiği zaman vakit kaybetmeden 90 günde, 360 günde hatta 90 dakikada ne yapacağınızı netleştirebilmek. Aslında altılı masada şu an ortak çalışma grubunda da tam da bunları çalışıyor. Yani sadece deva değil, aynı zamanda bunu da öneriyor. Buyurun.
Şimdi Sanem Hanım, altılı masaya ben de gelelim istiyordum. Şimdi altılı masanın üyelerinden birisinin bu sabah benim YouTube kanalımda yaptığım söyleşide Sayın Babacan'ın söyledikleriyle ilgili değerlendirmesini dinleteceğim size. Sayın Gültekin Uysal'ın. Ardından da konuşmaya devam edelim. Sayın Uysal nezaketle kendi görüşlerini açıkladı. Bir onu dinleyelim, ardından size sorularımı yöneltmeye devam edeceğim. Evet Necdet ve Ali, bir gönderelim lütfen.
Ana dilde eğitimin önündeki engelleri kaldıracağız dedi. Türkçe ulusal dil olacak ama bunu kaldıracağız dedi. Bu yönde bir tartışma var. Bu söylenenleri onaylıyor musunuz?
Açıkçası onaylamıyorum.
Babacan'ın söylemlerini onaylamıyorsunuz.
Yani siyasi parti olarak bizim tercihlerimiz daha başka bir noktada. Kimlikli siyaset alanından, o dikey kimlik sahasından Türkiye'de siyaseti çıkarmak lazım. Elbette her siyasi parti kendisi bir toplumsal kümeyi hedefler. Sayın Erdoğan yıllarca her Diyarbakır ziyaretinde olmayacak vaatlerde bulunup Doğu Güneydoğu'da yaşayan vatandaşlarımıza, Kürt vatandaşlarımıza büyük bir beklenti yaratıp sonra da bir hayal kırıklığına dönüştürdü. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının, eşit vatandaşlığı çok önemli olduğu kanaatindeyim. Bütün bu coğrafyada Türkiye'yi pozitif bir şekilde ayrıştıran şeyin de 1856 Islahat Fermanı'ndan bu yana ortaya koyduğumuz ağır, aksak, eksik, fazla bütün bu yönlerini de bilerek ifade ediyorum. Vatandaşlık hukukudur. Biz bunun önüne bu etnik bölücü siyasi hareketin değirmenine de su taşıyacak bir noktaya da gelebilir bu hadiseler. Çok itinalı sözler, sözcükler seçmek istiyorum. Kimsenin kimliğine, kimsenin kendisini nasıl tanımladığına falan karışacak değiliz. Biz devlet, birey, devlet, vatandaş ilişkisinde temel şeyimiz vatandaşlık hukukudur. Vatandaşın kendi siyasi tercihleri, inanç tercihleri, kimlik olarak kendisini nasıl ifade ettiği, bütün bunların önüne devlet bir tahakkümle, bir deli gömleği giydirme yolunu seçemez. Senelerce seçti. Bunun da geldiğimiz noktada doğru olmadığını gördük. Bugün Kürtçenin önünde hiçbir engel yok. Vatandaşlarımız kendi ana dillerini öğrenebilir özel kurumlardan. Üniversitelerde dersler açıldı. TRT'nin yayını bile var o açıdan. Ama Türkiye'nin milli birliğini sağlamanın yolu dil birliğinden geçtiği kanaatindeyim.
Sayın Oktar, Şimdi Sayın Gültekin Uysal bu değerlendirmeyi yaptı. Sözü size bırakmadan Perşembe günkü toplantıda bu konular açılır mı sizce? Onu sormak istiyorum. Gerçi masadaki isimlerin birbiriyle mutabık olması gerekmiyor ama masada çok güçlü bir milliyetçi parti var. Dolayısıyla bu da kritik bir kırılma noktası olabilir. Ne öngörüyorsunuz?
İki şekilde cevaplayabilirim. Bir, şunu söylüyoruz, tekrar edeyim. Herkesin ana dili anasının ak sütü kadar helaldir. Dolayısıyla biz hak ve özgürlükler konuşulduğunda ana dili hakkının da konuşulduğunu biliyor ve buna yönelik önerilerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Altılı masanın güzelliği de bu. 6 tane parti var. Ve bu 6 parti birbirinden farklı görüşleri var. Zaten bu da onların farklılığını ortaya çıkartıyor. Bunun için biz ne yapıyoruz? Biliyorsunuz ortak çalışma grubu var. Örneğin sağlıkta ne diyoruz, eğitimde ne diyoruz, ekonomide ne diyoruz? Bunları çalışıyorlar. Burada ne yapıyoruz? Bizim görüşlerimiz var, diğer partilerin görüşleri var. Bu grup bu görüşleri alıyor. Ortak olanlar üzerinde anlaştığımız, yani 6 partinin 6'sının da anlaştığı maddeler olarak kenara konuyor. Diyelim ki 10 maddenin 6'sını böyle anlaştık. 3 maddesi tartışmaya açık, tartışılıyor. Belki o 3 maddenin 2'si kabul ediyor. Bir tanesinde de hiç anlaşamıyoruz. O zaman o maddeyi kenara alıyoruz. Diyoruz ki ey kamuoyu, bu konuda 10 madde var. Biz bunun 6'sında mutabıkız. Bu diğerlerinde de değiliz. Biz güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçtiğimizde bu 6 tanesinin uygulamasını şu şekilde yapacağız ama diğerlerini zaten parlamenter sisteme geçtiğimizde parlamentoda tartışacağız. Bunda A partisinin görüşü bu, B partisinin görüşü bu, Deva partisinin görüşü de bu diyeceğiz. Demokrasi dediğimiz şeyin de güzelliği bu zaten.
Peki bu İstanbul Sözleşmesi'ne siz tarafsınız aynı zamanda. Masada Saadet Partisi bu konuda net bir tavır koydu. Türban meselesi gündeme geldi, anayasada güvence altına alınması. Bence çok fuzuli bir tartışmaydı bu. Çünkü hani içinde bulunduğumuz gündemle hiç ilgisi yoktu. Fakat bütün bunlar bir taraftan da gündem oldu. Erdoğan bu süreç işlerken bunları silah olarak kullanabilir mi? Bir de erken seçimin olacağı artık giderek konuşuluyor. Bu konuda konuyla ilgili ilk defa Bahçeli de evet olabilir demeye gelen açıklamalar yaptı. Dolayısıyla bütün bunların gündeme gelmesi birçok şeyi de hızlandırıyor. Sizce erken seçim olur mu? Bu türban meselesi referanduma gidip erken seçimle aynı güne getirilir mi? Siyasi malzeme olur mu? Ve İstanbul Sözleşmesi'ndeki ısrarınız net mi?
Birincisi İstanbul Sözleşmesi'ne tarafımızla yeniden yürürlüğe konması için her seferinde, her platformda gerekli açıklamayı yapıyoruz. İkincisi, evet Erdoğan her türlü konuyu kullanacaktır, siyasi malzeme olarak yapacaktır ve kendi içinde en avantajlı zamanı, çünkü biliyorsunuz burada iktidar belirliyor, seçim zamanı olarak belirleyecektir. Burada bence altılı masanın ve bizim en azından Deva Partisi olarak hep söylediğimiz şey her an seçime hazırmış gibi hareket etmek. Ki geçen sene biz ikinci yılımızda şunu söyledik, çözümlerimiz hazır, kadrolarımız hazır, Deva Partisi bu pazar seçim olsa hazır dedik. Aslında bunu söylerken tam da ne zaman seçim olsa hazır oluruz demeye çalıştık. Mart ayında da biz mesela bir seçim olabileceğini, bir seçim takvimine gelebileceğini düşünmüştük. Çünkü Aralık ayında asgari ücrete belli bir zam yapılmasını bekliyorduk. Ama öyle büyük bir enflasyon var ki aldığınız para Ocak, Şubat'ta sizi rahatlatacak. Mart'ta yine o döngüye düşeceksiniz ki şu anda bile açlık sınırında. O yüzden Mart ayında bile seçim olacakmış gibi biz alternatif senaryolar üzerinde çalıştık. İktidar ne zaman yaparsa yapsın muhalefet o anlamda hızlıca hareket edip hazırlığını ortaya koyacaktır.
Peki son günlere damgasını vuran mesele Ekrem İmamoğlu'nun siyaseten yasaklanması konusundaki süreç. Benim tahminim Ekrem Bey'in bu süreçte o siyasi yasağı alacağı yönünde. Bu şahsi kanaatim ama bunu son ana kadar bekletecekler. Fakat bunun ardından bir ikili masa oluştu ve Sayın Akşener'le Sayın Kılıçdaroğlu bir araya geldiler. Sizi parti olarak altılı masa dururken ikili özel görüşmenin yapılması, bütün kameraların oraya dönmesi ve aslında diğer isimlerden ziyade bakın arkadaş bu işe karar veren biz ikimiziz gibi bir havanın verilmesi rahatsız etti mi? Yoksa bu tür toplantıları normal sayar mısınız?
Biz bu tip toplantıları normal karşılıyoruz. Çünkü bu liderler arasındaki bu görüşmeler ikili, üçlü, bazen bir araya gelerek, bazen telefonla yaklaşık 1,5-2 senedir devam ediyor. Burada medya bazen her bir araya gelişi işte yine geldiler, bunu söylüyorlar vesaire yapıyor. Halbuki sağlıklı bir şekilde iletişimin sık olması gerekiyor. Bana sorarsanız daha da sık bile buluşmaları gerekiyor. İkili, üçlü, altılı, telefon görüşmeleri, ev görüşmeleri bunların daha sık yapılmasını ben öneriyorum. Unutmayın ki mesafeler, yani toplantı araları ne kadar uzuyorsa herkes kendi gündemine dönüyor. Oysa çok net bir gündem var. Türkiye'de seçimler yaklaşıyor ve muhalefet birlikte iktidarı devirmek için çalışıyor. Bunun için birlikte çalışma kültürünü bir araya gelerek, konuşarak, sorunlar varsa birlikte konuşarak çözmek gerekiyor. Bunların çok normal olduğunu, hatta da artık olması gerektiğini düşünüyorum.
Fakat geçen haftaki medyanın büyütmesi değildi. Sonuç itibariyle Sayın Akşener'in söylediklerine baktığınız zaman hani kavgada söylenmeyecek şeyler eğer muhatabı belli olsa. Diyor ki kendi belediye başkanımı ziyarete giderken kimseden izin alacak halim yok. Birisi diyor buradan işte bir şey çıkartırsa ağzına çarparım. Dolayısıyla masanın sahibi Kürşat Bey söyledi. Masanın sahibi biziz diyor. Masa bizim diyor. Bunlara baktığınız zaman da bütün siyasi liderleri ilgilendiren söylemler bunlar. Yani geçen hafta bence medya abartmadı, yanılıyor muyum?
Ben şöyle düşünüyorum. Bu seçim %50+1 ile alınacak. İki türlü yaklaşabilirsiniz. Her şeyden nem kapabilirsiniz. İki, masanın dağılmaması için, hedefler uğrunda koşması için, güven ortamının sağlanması için çalışırsınız. Deva Partisi olarak biz ikinci tarafta duruyoruz. Bu süre içerisinde liderler farklı açıklamalarda bulunabilir. Ama şu çok net ki hiçbir parti kendi başına %51-52 alamıyor. Kaldı ki AK Parti bile alamıyor. O yüzden MHP ile beraber. Böyle bir açıklık, böyle bir gerçeklik varken ve hepimiz gerçek bir demokrasiyi istiyorsak o zaman birlikte hareket etmenin ne kadar önemli olduğunu fark edip kapsayıcı ve anlayışlı bir şekilde birbiriyle hareket etmek zorundayız. Sorunlar vardı, bunlar konuşulur, telefonla konuşulur, bir araya gelerek konuşulur ama asıl olan Türkiye'nin bu tam demokrasi yolunda güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinde bu altı partinin bir arada hareket etmesidir.
Sanem Hanım, son sorum. Gözler Perşembe gününe döndü. Perşembe gününden bir aday çıkmayacağı da belli oldu ama herkes biliyor ki çıkacak adayın Kürtlerden oy alamaması halinde sistem çökecek. Bu bağlamda da masada Kürtlerden oy alabileceği düşünülen iki isim bir anda öne çıktı. Bir tanesi adaylığını bence açıklamış olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Diğeri de Ali Babacan şeklinde görülüyor. Bir spekülasyon, Kemal Kılıçdaroğlu eğer aday olmazsa Babacan'ı gösterecek diyorlar. Ben bunun tamamen uydurma olduğunu düşünüyorum ama Kılıçdaroğlu masaya gelip arkadaşlar ben adaylığımı açıklıyorum, İtirazı olan var mı derse sizden bir itiraz gelir mi?
Şimdi bu konu henüz masada konuşulmadı. Biliyorsunuz her seferinde hani liderler de aynı şeyi söylüyor. Bu sefer ne kadar konuşulur gündemlerinde var mı yok mu bilmiyorum ama yavaş yavaş konuşulmaya başlayacağını ben şahsen kendi adıma düşünüyorum. Tabii ki her partide olan gibi ben de genel başkanımızı cumhurbaşkanı adayı olarak görmek isterim. Yani Ali Babacan'ı bir cumhurbaşkanı adayı olarak görmek isterim tabii. Yani bunu hangi partiye kim için sorsanız aynı cevabı verecektir. Ancak burada en önemli olan şey altı liderin de beraber kararıyla cumhurbaşkanı adayının belirlenmesidir. Bunun için de gerekli müzakereleri kendi içlerinde yapıyorlar.
Peki ben tekrar edeceğim sorumu. Kılıçdaroğlu bence açıkladı Cumhurbaşkanlığı adaylığını. Çünkü açıklamanın en temel yolu neydi? Bay Kemal'i bekleyin diyor. Ondan önce Edirne Belediye Başkanı 13. Cumhurbaşkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu buyurun kürsüye diyor. İtiraz etmiyor. Kemal Bey'i tanıyanlar bilir. Ben tamamen bir varsayımdan söz ediyorum. Masa başladı. Dediler ki hadi bakalım bugün de konuşalım. Masaya Meral Hanım demişti bizi toplayan Kemal Bey. Kemal Bey de dedi ki bir kibar insan olarak değerli arkadaşlar ben partidekilerle de konuştum. Benim adaylığım söz konusu. İtirazı olan var mı dedi. Siz itiraz eder misiniz?
Şimdi bunu ben tek başıma söylemem çok doğru olmayacaktır. Partinin genel kurulları var. Bunların üzerinde tartışılır, konuşulur ve bunun yanıtı olarak verilir. Ama tekrar söylüyorum. Burada 6 tane lider var. Bu liderin ortak kararıyla belirlenecektir. Ve aslında ben bu süreç içerisinde pek sizin gibi düşünmüyorum. Hani bu süreci de liderlerin oldukça kibar bir biçimde yürütmeye çalıştıklarını düşünüyorum. Dışarıdan parti içinden birçok insan bazen farklı yerlere çekebiliyor, heyecanlanabiliyorlar. Bizim partimizde de oluyor bunlar. Ama altı lider kendi arasında konuşurken o açıklığı, samimiyeti ve güveni kendilerine verdiklerini düşünüyorum. Onlarla yakın çalışan biri olarak bunu söyleyebilirim.
Çok teşekkür ediyorum Sayın Oktar. Umarım Perşembe günü toplumu ikna edecek bir tablo ortaya çıkar. Deva'dan Sayın Oktar bizim dedi. Özellikle bu süreçte Sayın Ali Babacan'la birlikte ön saflarda yer alıyor ve tam altın çiziyorum. Tam demokrasi iddiasıyla bir program ortaya koyuyorlar. Beğenirsiniz beğenmezsiniz ayrı mesele. Ancak şu ana kadar benim gördüğüm yapacaklarını en net ortaya koyan parti Ali Babacan'ın liderliğindeki DEVA. Yani siz diyebilirsiniz ki anayasadan Türklük çıkıyor, eşit yurttaşlık diyerek Türklüğü ayaklar altına alıyorlar falan bunları bilemem. Ama ne yapacaklarını söylüyorlar, gizlemiyorlar. Bugünden önemli notlar bunlar. Dikkat ederseniz bütün siyasiler çok dikkatli konuşuyor bir yandan da. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın adının, adayın adının telaffuz edilmesi büyük bela. Kimse etmek istemiyor. Ben de merak ediyorum. Acaba ne zaman telaffuz edilecek? Üstelik de giderek zaman telaffuz edilmedikçe daha riskli bir hale getirir diye de düşünüyorum. Evet, 0212-839-3043'ten sizden telefonlar gelecek. Ali Poyrazoğlu ve Sayın Aziz Konukman da, Sayın Poyrazoğlu da birazdan konuklarımız olacaklar. Evet, Sayın Konukman merhaba.
Merhaba.
Hocam, iyi olmaya çalışıyoruz. Geçen haftadan bu tarafa hemen böyle hızlı hızlı hop geçti ve şimdi bir tabloyla karşı karşıyayız. %25 bir zam söz edildi. Siz demiştiniz ki IMF'siz IMF reçetelerine Türkiye mahkum olacak. Oraya doğru gidiyor. Bu zamla birlikte insanların iflahı kesilecek. Yani bu zammın zam olmadığını biliyoruz. Şimdi erken seçim de telaffuz edildi. En korkulacak şey 12 aylık bütçenin 4 ayda yenmesi. Bir de böyle bir risk var. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? TÜİK açıklaması, zam oranı ve artık yeni yıldayız ve 2023 100. yıl. Fena görünüyor değil mi?
Tabii. Ya bir kere bir enflasyon farkı ve arkasından değil mi? Topu sözleşmede öngörülen zam. Değil mi? Bu sistem bunun üzerine yürüyor. Yani memurların modeli böyle. Memur ve emekli memur bir toplu sözleşme yapıyor. Ben ona toplu görüşme diyorum yani toplu sözleşme. Saçma sapan bir şey. Anlaşmazlık çıktığında yüksek hakeme gidiyor orada bağlanıyor. Ne grev hakkı var ne bilmem nesi var. Grev hakkı olmadan memur
göstermelik.
Evet yani işçiler bile yapamıyor işte biliyorsun Birleşik Metal aslanlar gibi bir grev yaptı. Çok nadirdir o yani bizde. Zaten çok da bir militan bir sendikaysa hemen önünü milli gerekçelerle ne diyorlar ona milli menfaatlere aykırı deyip birden mesela İtalya'nın menfaatlerini koruyan bir konuma gelebilirsiniz. Ya da çok uslu bir şirketin menfaatini koruyan bir duruma gelebilirsiniz. Türkiye'de bunları yaşadık biz. Şimdi bu model iflas etti. Yani ne kastediyorum? Varsayalım ki bütün enflasyon hesapları doğru yapılmış olsun. Yani bugünkü TÜİK gibi değil ama daha sağlık yapılmış olsun. Tamam yapalım. Sen ne yapıyorsun bu modelde? Önce bir top sözleşmeyle ilgili bir zam veriyorsun. Ondan sonra arada bir şey oluyor, enflasyon farkı çıkıyor, ezdirmeyeceğim diyorsun. Aradaki farkı veriyorsun. Sonra üstüne o ikinci dönem için top sözleşmede belirlenen rakamı veriyorsun. Şimdi şeye bakalım, bu sefer ne olmuş? Biliyorsun 6 aylık ikinci değil mi? İkinci 6 ayın enflasyonu açıklandı. Ne kadarmış? 15.39. Hadi yuvarlayalım, 15.4. Şimdi bu kimin zammı? Otomatikman işçi ve Bağkur emeklilerinin şey oluyor, zammı oluyor. Yani Ocak ayına geldiği zaman bu emekçiler 15.4 zam alacak. Memurlara gelince diyor ki yok, sizi ben farklı vereceğim. Bir de iş sınıfını bölmenin yöntemleri bunlar. Kardeşim seninkini farklı hesaplayacağım. Nasıl yapacağım? Sen benden %7 almamış mıydın kardeşim? Almıştın. Enflasyon kaç çıktı? 15.39, 15.4. Şimdi kabaca ikisinin arasındaki farklı ama Enver, onun hesabı teknik olarak farklı oluyor. Ben rakamı söyleyeyim sana. Yani normalde 15.4'ten 7 çıkartılır. Niye? Yani, sen 7 almışsın zaten toplu sözleşmeden ama enflasyon 15.4 gerçekleşmiş. Aradaki farkı sana veriyor. Şimdi bu ama daha teknik, daha bilimsel yaptığın zaman bu 7.84 oluyor. Aksi halde iki oranın birbirinden çıkartılması olacak.
Hocam, hocam hepimizin de kolaylıkla anlayabileceği gibi şu bu hesap üzerinden şunu mu dememiz gerekiyor? Yıllık enflasyon TÜİK'in açıkladığı gibi olsa bile, yani %65 civarında olsa bile, bugün en azından memur ve emeklilere %65 zam verilmesi mi gerekiyordu enflasyona ezilmemesi için?
Şimdi ben önce bir mevcutu açıklayayım da şey oraya geliyor. Şimdi bak, mevcutta şöyle bir, Bağkurlusun, emeklisin, Sosyal Güvenlik Kurumu'na, SKK'lısın, işçi emeklisin. Sana diyor ki, kardeşim diyor, ben 6 aylık enflasyonun neyse sana zammını öyle vereceğim diyor. Bundan sonra Ocak'ta diyor. Yani ben Temmuz'dan, 2022'nin Temmuz'undan aralığına kadar yaşadığın enflasyon kaç kardeşim? Bana geldin 15.4. Tamam, buyur kardeşim, paranı veriyorum diyor. Peki memursan, bir dakika sen farklısın diyor. Sana şöyle yapacağım diyor. Sen toplu sözleşmeyle benim karşıma geliyorsun diyor. Ne vermiştik sana kardeşim? 7. Peki gerçekleşme ne oldu ilk 6 ayda? 15.4. Aradaki fark diyor. Ben bunun tekniğini farklı olduğu için 7.84 diyor. Bak sana diyor, gel bakayım yanıma diyor. Sana 7.84 vereceğim diyor. Şimdi peki sen Ocak ayında ne alacaktın? Bir oradan da bir galiba, dur bakayım onun da rakamını vereyim. Onun da rakamı 8'di. O zaman ben sana 16.47 vereceğim kardeşim. Tamam mı? Bakın bir kere enflasyon farklaştı. Farkında mısın? Memur ve memur emeklisine 16.47 ödedin. Öbür emeklilere, Bağkur ve işçi emeklilerine de ne yaptın hocam? 13 enflasyon kadardı ya 6 aylık. İşte 15.39. Ya birbirine düşürdün ya. Şimdi bunlar örgütlenebilirler mi? Hani diyorlar ya, emekçiler hiç örgütlenemiyor. Bir türlü sendikalarda bir araya gelemiyor. Ya nasıl gelsin ya? Birbirlerine düşürdün ya. Birine 15.4 verdim. Diğerine gittin az olsa onun üstünde ne verdin? 16.47 verdin. Şimdi bir kere bu birbirlerine düşürücü bir rakam. Onu bir kere görelim. Peki arada bu anormal durumu çözmek için bir şey uydurdular. Refah payı vereceğim arkadaşlar. Yani ek zam vereceğim. Peki neye göre vereceksin? Valla o reisin dudağından çıkacak rakama göre. Peki ne verecek reis? Reis bakacak sağa sola. Fiyatlara bakacak. Fiyatları almış başını gidiyor. Ya bu orta oyuna dönemde bir formül var, bir matematik var. Eğri büğrü bir şey, ne olduğu da anlaşılmıyor. Ya ben buradan bu adamları süründürmeyecek bir şey vereyim. Bakın bu sistem, bu toplu iş sözleşme sistemi ve SSK ve Bağkur'un zam sistemi çöktü. Onu anlatmak istiyorum. Hangi oranı, hangi şeyi yaparsan yap. Böyle bir anlamsız bir sistem olamazdı. Peki.
Ya hocam, hocam bir şey, özür dilerim. Benim asıl anlamadığım şey ne biliyor musunuz? Şimdi biz düşünsenize sizinle diyelim bir anlaşma yapacağız. İkimiz patronuz, yanımızda da bir ya da siz patronsunuz, ben işçiyim, fark etmez. Sizin bana bir şey verebilmeniz için bir kere sizin kazanmanız gerekir. Bunu ülkeye uyarlarsak ülkenin bir artı değeri olacak ki insanlara veresiniz. Bu artı değer ki neyi veriyorlar? Ben anlamadım ki. Verilen alınan aynen nedir yani?
Aynen. Yani ya üreten bir ekonomi yok. Ya bir ara ben şey demiştim. Valla Marx'ın emek değer teorisini özlüyorum demiştim. Ya sömür olsun kardeşim. Komik bir şey değil mi? Sömürüyü. Çünkü sömürün olması demek değer üretilmesi demek. Ve birilerinin el koyması demek. Ve sınıf kavgasıyla bu el konulan değer üzerinden kavga etmek demektir. Ya bunlar bile olmuyor ya. Bunlar böyle oturdukları yerlerden üretmeden oradan buradan işte gelecek paralarla, değil mi? Ya ne diyoruz? Katar'dan şu gelecek. Onur kırıcı bir şekilde para geliyor. Arabistan'dan şu gelecek. Onur kırıcı bir şekilde, değil mi? Ona yalvarıyorsun, buna yalvarıyorsun. Peki kardeşim ürettin mi? Bakın bugün ne dedi? İhracatımız patladı dedi. Alkışlayalım. Enver'den de alkışla, ben de alkışlayayım. Peki ithalatın ne oldu kardeşim?
Onu diyecektim. İthalatı söylemeden ihracatın patlaması hiçbir şey.
Onu? Bu bir makas. Bizim aklımızda dalga mı geçiyor bu insanlar ya? Halbuki ithalat patlıyor. İhracat da patlıyor ama ithalat ihracattan daha fazla patlıyorsa. Yani benim üretimim ya da ihracatımın, üretimin büyük bir kısmı ithal girdilere dayalıysa kardeşim. Ben bu ihracat patlamasından keyif alamam ya. Bu beni perişan eder. Ben sıradan bir insan gibi sevinemem. Çünkü kazandığım her döviz büyük bir ihtimalle zaten o malı üretirken ithalata gitmiş demektir. Bunun gibi yani. Dolayısıyla.
Hocam son bir şey soracağım size. Çünkü siz bir yayına gideceksiniz. Evet. O yüzden ben sizin hakkınızı savunmakla yükümlüyüm. Size karşı sağ bile.
Sağ
hocam şunu soracağım. Kritik bir şey. Türkiye gerçekten iktisadi olarak çökmüş durumda mı? Yani daha doğrudan sormak gerekirse, yani seçim geldi, 12 aylık parayı ilk 4 ayda yediniz. Ertesi gün iktidar siz bile olsanız, ben bile olsam fark etmez. Yani daha kamucu baksak bile eldeki olanaklarla çok daha vahim bir tablo görünmüyor mu? Yani buradan ben çok kolay bir çıkış varmış gibi görmüyorum açıkçası.
Kesinlikle, kesinlikle. Yani bir seçim değişikliğiyle, iktidar değişikliğiyle aman ne güzel rahatlayacağız filan deme şansımız yok. Onun için zaten sevgili Enver, niye sosyalist sol ayrı bir arayışın içine girdi? Çünkü buradan bir çıkış yolu olsa ne olacak ya, hepimiz destekleyelim ya. Ne olacak, bunlar gider yerine birileri gelir, daha iyi bir sistem çarklar döner falan filan. Ya kapitalist sistemden bahsediyoruz. Yeni bir sistemi attık bir kenara. Hani onu şimdi bir tartışmaya bile koymuyoruz. Ya bu mevcut sistemi sürdüremiyorlar. Bunu rehabilite etme şansları kalmadı. Hani ilaç veriyorlar olmuyor. Ya diyorlar biraz koşman lazım. Biraz işte efendim yemek lazım. Yemeden olmaz. Bu ilaçları veriyoruz ama kardeşim senin iştahın gitmiş filan. Bu durumdalar. Bu durumdalar. Yani sistemin böyle bir modeli ayağa kaldırma şansı yok. Çünkü sen ithal girdilere bağımlı yapıyı çözemiyorsan abi ne yapacaksın
ki,
yani?
Ki çözemiyor. Evet hocam çok teşekkür yani, ediyorum. Yani sağ olun. Bu artışlarla olun falan çözülecek bir iş değil. Çok teşekkür ederim. Değerli dostlar 0212 809 3043'ten bağlanabilirsiniz. Bugün saat 20'de yayını tamamlayacağım. Biraz yoruldum çünkü. Sabah doktora falan git gel. Biraz yoruldum. O yüzden bunu değerlendireceğim. Bu arada bizim aslında Çağlar'la Atan'ın uzmanlık alanı ama Türkiye'de herhalde benim bilebildiğim kadarıyla yakın zamanda ilk defa oldu. VAR açıklamaları yapıldı. Galatasaray maçıyla ilgili ve kıyamet koptu. Dolayısıyla futbol sadece futbol değildir. 100. yılda şampiyon olmak, bu rozeti takmak önemlidir diye düşünürsek yeni kıyametlerde kopacağını burada altını çizmek isterim. Bunu da dikkat edin. Çünkü bu süreçte o da belirleyici olacak. Biz Fenerbahçe Galatasaray maçı pazar günkü maç öncesinde cuma günü biraz da buna dair de bir yayın yapacağız diyeceksiniz. eksik Enver sana mı kaldı? Yani Çağlar'la Atay'a kaldığına göre bana da kalır diye düşünüyorum. En son Necdet'le Trabzon Fener maçında iddiaya girip kaybetmiştim biliyorsunuz. Ama umarım bu sefer kazanırız. Evet, 0212-893-43'ten telefonlarımızı bekliyoruz. Birazdan da Sayın Ali Poyrazoğlu bizimle birlikte olacak. Kendisi çok tatsız bir olay yaşadı geçtiğimiz günlerde. Bir tiyatronun belleği, bir tiyatronun hazinesi onun deposudur. O depoda tarih yatar ve tiyatro yapanlar bilir ki oraya dönüp baktığınız zaman oradaki hemen hemen her nesne size bir hayat ifade eder, hayat anlatır. 0212-893-43'te buluşacağız. Bugünlerden yükseltti başım yine. Sağa çarptım, sola çarptım, hadi de. Her yanım yara bere, içinde kalbim. Hava bedava, su bedava değil. Şimdi sırası değil de fikir suçları, idam cezası 141-142, adalet mülkün temeli. Çelişkiler keskinlesin diye böyle bir yetişemdi. Acil demokrasi. Nevzat.
Alo, iyi akşamlar.
Buyurun.
Rica ederim. Çok kısa tutacağım çünkü Ali Poyrazoğlu Bey katılacakmış. Benim bu asgari ücretle şöyle bir önerim olacak. Öncelikle refah payı derken, tabii ben bir mühendisim, işletmeci veya ekonomist değilim. Geçtiğimiz 2021 yılının farkı verildikten sonra her ay enflasyon kadar maaşlara bir veya emekli maaşlarına diyebiliriz artış yapılması gerekir ki devlet kaybettirdiğini tekrar kazandırsın vatandaşına diye düşünüyorum ben. Bilemiyorum, ekonomide böyle bir şey olabilir mi? Yanlış olabilir.
Vallahi bu söylediğiniz de dahil olmak üzere kaynağınız olmadığı müddetçe ne yaparsanız yapın yapay çözüm oluyor. Çünkü esas olan nedir? Esas olan üretim. Üretim olacak ki siz de alıp satacaksınız ve artı değer üreteceksiniz. Böyle bir durum yok ve Türkiye sürekli bir bypass yöntemiyle devam ediyor. Evet, 0212-893-43 yolcu yolunda gerekte sizinle birlikte yolculuğumuza devam ediyoruz. Bugün Türkiye'nin bir adım daha kemer sıkma politikalarına yaklaştığını, ancak önümüzdeki 4 ay içerisinde Türkiye'nin bu meselede seçim süreciyle birlikte başka bir durumu yaşayacağını, ama 5. 6. aydan sonra Türkiye'nin ağır hasarlı olacağını iktisadi olarak bütün uzmanlar söylüyor. Bunu da bu arada görmüş olduk. Evet. Ali abi merhaba.
Merhaba Ali abi. Kim, hangi Ali abi? Ben kimim?
Ali Poyrazoğlu abim.
Daha bin nereden oluyorum Enver? Senden 5 yaş ufağım ben ya. Niye abin oluyorum birden senin Enver ya? Ne yapıyorsun abi ya? Yani her şeye zam geliyor. Sen de benim yaşıma zam yaptın. Beni birden kendine abi yaptın. Ama ben senin abin sayılırım. Buyur kardeş, nasılsın? İyi misin? Programın iyi gidiyor mu?
Teşekkür ederim. Fena gitmiyoruz sevgili Ali Poyrazoğlu ağabeyim. Şimdi Ali abi, önce bir üzüntümü o gün aramadım. Yayın yapmak istedim. Sonra bir iki yerde gördüm. Bu ben Ali abi senin şeyini çok iyi bilirim. Kuklalarına düşkünsündür, dekorlarına düşkünsündür, kostümler falan. O meşhur yangın, son günlerde konuştuğumuz, bayağı seni üzdün. Tam olarak orada ne oldu? Neler elimizde kaldı?
Ben anlatayım sana. Benim 80'de tuttuğum bir depo bu. 40 yıllık bir depo. İstinye Park'ın altlarında bir yerlerde, oralarda. O mahallede 4 tane ev birden yandı. Depolar, evler yandı. Büyük bir yangın oldu. O yangında benim büyük depom da yandı. Büyük depomda ne vardı? Söyleyeyim sana ne yandığını, yani işin vehametini anlaman için. İbrahim Çallı tablosu gitti 2 tane. 2 tane Hikmet Onat tablosu gitti büyük boylarda. 10 tane Fikret Mualla gitti. Başka ressamların eserleri gitti. 200 parçalık kukla koleksiyonu gitti. 100 parçası 18 ve 19. asır Osmanlı kuklaları. Maske of, koleksiyonu gitti, 200 parçalık bütün dünyadan toplanmış antika maske koleksiyonu. Ayrıca 50 yıllık Ali Poyrazoğlu tiyatrosundan geriye bir afiş bile kalmadı. Hiçbir şey, her şey yandı. Ses tesisatlarımız yandı, ışık masalarımız yandı. 6 tane şu anda oynamakta olduğumuz oyunun dekorları ve kostümleri de yandı. Daha anlatayım mı? Sıfırlandım yani. Kenara çekilmedim, çekilmem. Benim yaratılışı böyle. Ne yapalım? Başa gelen çekilir tipi olmadığım halde yola devamcıyımdır. Ah, oradan kaldığım yerden 50. yılıydı tiyatronun. Bağışlayacaktım bunları müze yapılsın diye. Onun için biriktirmiştim zaten. Bir Ali Poyrazoğlu Kültür Sanat Müzesi için. Şimdi elimde sadece 7-8 bin tane kitap kaldı. 3 bin tane albüm kaldı. CD, müzik albümleri kaldı. Tiyatronun bazı kostümleri ve birkaç tane kukla kaldı. Evde mevde duran öyle. Onun dışında her şey yandı. Gitti, kül oldu. O zaman 50 artı 1 oldu. 1 diye baştan, sıfırdan başladım yeniden. Herkes de duymuş. Telefonlar geldi, ne yapabiliriz, nasıl yardım ederiz diye. İlk Kültür Bakanı telefon etti, Mehmet Ersoy telefon etti, ne yaparız, ne yapabiliriz biz diye. Dedim bir şey yapamayız yani, yandı Mehmet Bey, ne istersen yaparız, yardım ederiz, düşün sen söyle bize dedi. Arkadan Bodrum Belediye Reisi Ahmet Aras aradı, abi ne istiyorsan yapalım yani, hiç olmazsa bizim de şeyimiz, taşın altına elimizi biz de koyuyoruz Bodrum Belediyesi olarak. Hiçbir şey yapamazsan gel 3-4 tane oyun satın alalım, oyna halka falan filan dedi. Başka yerlerin birçok CHP'li belediye başkanları aradı. Oyun oynarsanız lütfen, çok memnun oluruz falan filan, destek geldi. Çok destek geldi.
Ama burada
yeniden koleksiyon yapmaya ve toplamaya başladım. Geçen gün bir şirkete konferans veriyordum. Onun o konferansın sonunda iki büyük paket getirdiler. Hiç alakası yok. Plastik şirketi bu ama Türkiye'nin çok büyük bir plastik sanayi. Onlara yeni çağda, yeni yıllarda işte insan kaynakları yönetimi nasıl olacak konferansı, motivasyon falandı. İki büyük kutu dedim yılbaşı hediyesi veriyorlar. İçinden iki tane çok güzel kukla çıktı. Dediler ki hakkımız olsun istedik. Aradık, bulduk. Bütün İstanbul'u taratıyoruz iki gündür. İki tane kukla bulduk ve size hediye ediyoruz dediler. Böyle oradan buradan kuklalar geliyor. Ama yani toplayacağım tabii yeniden, ama parayla aynı koleksiyonu yapmama imkanı yok. Çünkü ben onları alırken ve biriktirirken dolar 1 liraydı, 1,5 lira, 2 lira falandı. 10 bin dolar verip kukla alabiliyordum. Bugün öyle bir şey söz konusu değil. Ya da öyle bir kazanç da kalmadı bizim işte. Dünyada da zaten o fiyatlara zaten artık müzayedelerde satılıyor bunlar. Geçen gün Fransa'da bir şeye girdik, müzayedeye. Baktık yani ne alınabilir mi bir şey diye. Abi şöyle kibarca bir kukla, 40 santim falan, yani tarihi bir kukladan bahsediyorum tabii, sanat eseri kukladan bahsediyorum. Hı hı. 20 bin 30 bin erodan başlıyor müzayedede. Nereye çıkacağı belli değil. Artık bir de konusu bir almam.
Bir de mesela bu Fikret Muhallalar falan yandıktan sonra istediğiniz kadar paranız olsun. Eser ortadan kalkmış oluyor. Onu bir daha
tabii
bulma şansı var.
Parayı yani parayı. Tabii. Yani sadece şey değil, Fikret Muhallalar, Çallılar değil. Kuklalar da sanat eseriydi. Bugün tabii, bulamazsın tabii. 18. asır Osmanlı tabii. kuklası. Bir tane var, o da benim evimde bir ibiş kuklası. Onu çok sevdiğim için benim evimde duruyordu. O evde olduğu için kurtuldu.
Canını kurtardı.
Her şey yandı.
Canını kurtardı. Peki Ali abi şimdi...
Kurtuldu o yani. Bir tane Keloğlan kuklası var. Kütüphanede çalışma masamın başında duruyordu. O da kurtuldu. Kazara. Böyle yani. Birkaç parça kurtuldu yani. Büyük bir servet, milli servet yok oldu gitti. Çok üzgünüm tabii. Ama ben durmam. Yola devam. Hemen yaptığım işe İstanbul Devlet Operası, onların orkestrası, Devlet Opera ve Balesi... Onlarla birlikte büyük bir proje yapıyorum, Desiderata diye. İnsan sesine konan kuş. Orkestra çalıyor, 100 kişilik orkestra. O muhteşem AKM salonunda. Ben o orkestranın önünde hem orkestrayı yönetiyorum hem de stand-up yapıyorum.
Orkestra yönetiyorsunuz.
Orkestra. Evet, orkestrayı yönetiyorum ve klasik eserler çalıyorum. George Bizet, Goyescas, Granados, Saint-Saëns falan öyle eserler yönetiyorum. Daha önce Ali abi, orkestra yönettiğim için alışacağım.
Biliyorum ama bir de gerçekten yönetebilmek meselesi ayrı bir mesele. Ciddi ciddi yönetiyor musun yoksa biraz stand-up'ın parçası mı Ali abi?
Ne parçası ya? Sen seyretmedin mi ben Borusan Filarmoni Orkestrası'nı?
Biliyorum, biliyorum.
Bir defa Küçük Prens Operası'nı yaptım gene. İzmir'de Olten Filarmoni'yi yönettim. İstanbul'da Saint Joseph Senfoni Orkestrası vardı, onu yönettim. Kadıköy Belediyesi'nin Oda Orkestrası'yla Prokofiev eserleri yaptım. Ben yeni yapmıyorum. Benim müzikle olan ilişkim başka türlü. Bu senede İstanbul Festivali'nde Çiğdem Erken Caz Orkestrası ile birlikte Habanera makamı diye Küba'dan çıkan Habanera makamı üzerine muhteşem bir çalışma yaptım. Festivalin en çok konuşulan eserlerinden birisi oldu. Cemal Reşit Rey'i de yaptık bir gece. Bir gece de Kadıköy Süreyya Operası'nda.
Çiğdem Erken'in
kuartetiyle.
Çiğdem benim çok yakın arkadaşım, beraber de çalıştım, onu da andığımız için memnun oldum. Ali abi, şimdi bu müzik deyince ben biraz hoşuma giden bir konuya geçmek istiyorum. Sizin Ferdi Özbeğen arkadaşınız idi.
Allah rahmet eylesin.
Çok saygıyla anardınız. Ben de müziğini çok severim. Ne oldu bilinmez, yeniden bir rüzgar var. Ferdi Özbeğen'den biraz söz edelim mi? Siz müzik deyince onun müziğine çok saygıyla da bakıyorsunuz.
Ferdi söylediği oldu. Ferdi Özbeğen'e, şimdi bak şöyle bir şey var. Benim tiyatrom 50 yıllık bir tiyatro. Ben de ünlü bir oyuncuyum. Yani değilim dersem dalga geçer millet şimdi benden. Ben ne olduğumu biliyorum. Ne çeşit bir ünlü olduğumu da biliyorum. Yani her ünlü gibi ünlü de değilim. Yani plastik ünlülerden de değilim. Ama beni bugünlere, 50 yıla benim tiyatromu seyirci taşıdı. Seyirci beni ısıtlandı. Benden beraber, ben özveriyle tiyatro yaptığımı bir gün bile film çevirdim, televizyonda çalıştım, gazinoda çalıştım, gece kulübe açtım, kabare açtım, bilmem ne, bütün bunların hepsini tiyatroyu ayakta tutmak için yaptım. Ama seyirci desteklediği için 50 yılı bitirdim, 50 yılı kutluyorum. 50 artı 1 oluyor şimdi, tamam, ama seyirci beni bırakmadı. Seyirci dinleyicisi Ferdi'yi bıraktı. Ferdi bunun çok acısını çekti. Hastaydı, tedavi görüyordu ama hep şey diyordu, ben öldükten sonra meşhur olacağım. Habire derdi ki ben öldükten sonra yeniden meşhur olacağım. Ya işte Ferdi bırak ölüm lafları etme bilmem ne falan filan, böyle şeyler konuşulur ya hani bazı arkadaşlarımızda. Ama Ferdi'nin baş lafı, plajda otururken bile derdi ki bir parçası çalar bir yerde, kimse dinlemez ya falan ya. Doğru dürüst bir şey çalsana ya, şuradan bir tane Rock McCoy falan der. Oradan müşterinin biri ya da bilmem ne ister. Ferdi'yi çaldırmazdı ve hep derdik ki ben öldükten sonra yeniden meşhur olacağım. Ferdi öldü ve yeniden meşhur oldu. Ferdi'yi yeniden keşfettiler. Ne kadar önemli bir ses ve yorumcu olduğunu ve seyirciye ne kadar sıcak bir iletişim kurduğunu çok iyi anladılar. Benim yeni gösterimin adı Desiderata'nın alt başlığı İnsan Sesine Konan Kuş.
Güzel.
Niye? Çünkü biz şarkı söylerken ya da oyun oynarken insan sesini, kendi sesimizi enstrüman olarak kullanıyoruz. İnsan sesi de bir tel sonunda, keman teli gibi, cello teli gibi. O telden çıkan titreşimle seyirci bizim sesimizi, şiirimizi, oyunumuzu, müziğimizi dinliyor. Gösterinin adı İnsan Sesine Konan Kuş. Ferdi'nin sesi muhteşem, bütün kuşların üzerine konabileceği bir teldi. Bizim sesimiz yok olur ses ama evrene uzanır. Ferdi'nin sesi evrene uzanırdı ve içinde insan öyküleri vardı. Ama seyircisi, dinleyicisi nankörlük etti. Ferdi'yi kötü günlerinde yalnız, tek başına ve takip edilmez. Unutulmuş bir şarkıcı, bir has been yaptılar ve Ferdi çok bunun acısını çekti. Ve hep derdi ki öldükten sonra meşhur, şu anda Türkiye'nin en meşhur şarkıcısı Ferdi Özbeğen. Her yerde Ferdi Özbeğen çalıyor.
İnanılmaz çalıyor, haklı çıkmış. Ali abi, iki soru sorup size bırakacağım. Bir tanesi şu, bu 50 artı 1 diyorsunuz, sıfırdan başlama meselesi. Ben şimdi
sana cevap vermemi istiyorsan, bu abi, amca, kardeş, birader, arkadaş, hop falan, ayaklarımdan vazgeçelim istersen, normal. Sen bana Ali de, ben de size Enver diyeyim. Olur mu canım?
Sayın Ali Poyrazoğlu,
biz kurtulalım bari. Sayın Poyrazoğlu da yapmasın. Sayınlarım burada şimdi görürsün.
Bodrum Bey de...
bu aşağılık şeyleri senin gibi
Bodrum.
Her şeye karşı çıkan bir adam niye bunların arkasına saklanmaya çalışıyor? Yok abi, yok amca, yok dayı, yok
bu Bodrum yani. Bodrum
eleman,
Bey.
Hop eleman.
Eleman kötü laf ya. Bodrum Belediye Başkanı.
Hepsi hatırlatmak için söylüyorum. Şöyle
Bodrum Belediye Başkanı abi diyor ama, değil mi?
Bodrum Belediye Başkanı abi mavi demiyor. Dün Bodrum Belediye Başkanı.
Demin dediniz işte.
Abi demiyor Bodrum Belediye Başkanı. Ali diyor bana.
Koskoca
Ali Poyrazoğlu. Ne diyeyim yani arkadaşım? Ben 30 yıllık Bodrumluyum. Yeni 3 günlük Bodrumlu değilim ki. Turist değilim ki. Ben 30 yıldır Bodrum'da oturuyorum.
Üstelik bana şöyle bir şey söylemiştiniz Ali abi. Abi demeyeyim. Hayır, Sayın Poyrazoğlu.
Peki bir şey söyleyeceğim. Bir siyasetçiyle konuşuyor olsaydı şimdi. Ali. Bir dakika Enver. Sen bir siyasetçiyi alsaydın telefona, yayına. Ona da yani diyelim ki hani yukarıdan atayım. Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşuyor olsaydın. Kemal abi mi diye konuşacaktın Kemal Bey'le?
Yok, Sayın Kılıçdaroğlu diyorum.
Ha, peki.
Ama devam. Ama şeyle sizle aramızda tiyatronun kulisi, o dünyadaki yakınlık olduğu için birçok ben şeyde sizin başkanlığınız döneminde neydi o, hatırlar mısınız?
TİAB
zamanında falan neler geçti, neler yaşandı. Yani bu işler
kimler
biraz da
geldi,
böyle.
Hayatımdan kimler geçti, hiçbirisi. Evet.
O zaman billeri de anılarak.
Çabuk unutulmadı. Söyle
Billur'u da anarak bitirelim mi? Billur Kalkavan. Billur Kalkavan.
Bu bir şey mi? Cenaze programına çevirdin sen bunu. Ben her zaman içimde yaşayan dostlarımı, içime gömdüklerimi anarım. Bir de Müjdat Gezen'in bir şeysi var, formülü. O da şöyle halletmiş meseleyi. Bir yakınımız öldüğü zaman... Örneğin Savaş Dinçel Müjdat'ın hayattaki en yakınıydı. Yani en yakınından da yakınıydı. Ya da Yaman bizim çeteden. Bunlar öldüğü zaman Müjdat'a sorduğun zaman diyor ki, ya gitmiş bu yaşta Avustralya'ya yerleşmiş, bir daha suratını görmeyeceğiz. Kendi bilir. Müjdat onu çok uzakta gidilmeyecek bir ülkeye yerleşmiş olarak kabul ediyor. Öyle ölmüş oyuncular bahçesine yerleştiriyor. Ondan sonra ne yapalım, gitti diyor, gelmeyecek. Hiç sağmış gibi davranıyor. Onun için Ferdi de, Billur da, giden başka arkadaşlar da, başka ustalar da, ne bileyim Ulvi Uraz gibi bende çok hakkı olan, Yıldız Kenter, Müşfik Kenter gibi çok hakkı, Güngül Sururi gibi çok hakkı olan insanlar bana hiç ölmüşler gibi gelmez. Benim içimde onlar yaşıyorlar. Ben onlarla ilgili düşünüyorum, anılarım var. Hatırladıklarımı hatırlıyorum, yeniden bakıyorum, yeniden yorumluyorum hatırladıklarımı, birlikte yaşadıklarımızı. Onun için ben enerjinin yok olabileceğine inanmayanlardanım. Onun için onlara gitmiş gözüyle bakmıyorum.
Son soru, bu Cumhuriyet'in 100. yılıyla ilgili olarak elbette ki pek çok proje yapılıyor. Ben özellikle sanatsal projelerde neler çıkacağını merak ediyorum. Çünkü bence asıl Cumhuriyet'i inşa eden bu büyük sanatçılar, bilim insanları vesaire. Burada var mı özel bir hazırlık? Bu az önceki proje doğrusu etkileyici bir proje. Bu olanakları yaratmak, devletin bu orkestrası, bu salonunu almak falan o kadar da kolay işler değil ama
Ali Poyrazoğlu... Benim yazdığım eserin dramaturji kurulundan geçmesi için de uğraştım yani. Öyle bir günde olan şeyler değil bunlar ama ben şimdi dördüncüsünü yazıyorum. Bu bir üçlemeydi Enver. Müzik üzerine yaptığım benim. Birincisi George Bizet ve Carmen üzerineydi. Müzikteki sadeleşme, operada sokaktaki adamın başrole çıkması üzerine bir çalışma yapmıştım. Onu uzun zaman oynadım. Sonra arkadan Borusan Filarmoni Orkestrası ile Carmen operasını yaptım. Arkadan Kadıköy Süreyya operasında kimsenin yapmadığı Hamlet operasını yaptım. Arkadan tekrar Carmen yaptım. Arkadan Küçük Prens operasını yaptım. Sonra Borusan Filarmoni'de Küçük Prens operasını yaptım ve yönettim. Ve çok esaslı bir konser oldu. Şimdi Habanera makamında bu müziğin Afrika'dan gelip Batı müziğine dönüşmüş olan müziğin köklerine yolculuk yapan bir şey yaptım. Caz çalışması yaptım. Şimdi o çalışmanın uzantısı ve üçüncüsü olan bu müzikle ilgili, müzikte politikayla, sadeleşmeyle, sanatla iç içe geçen şey, gösterilerin üçüncüsü Desiderata, insan sesine konan kuş. Onu yapıyorum. Dördüncüsünü yaparak da kapatacağım. Dördüncüsünü yazıyorum şu anda. Erik Satie üzerine. Müzikte minimalizm, Erik Satie. Onun adı da Monsieur Kadife. Ona öyle derler çünkü. Onu yapacağım. Dördüncüsüyle bu müzikle olan şey, müzikli çalışmalarımı bitireceğim. Tiyatroda işlerim var. Kobayı yapacağım tekrar. Evlere Şenlik diye bir oyun yapıyorum. Onun provalarındayım. Devamlı çalışıyorum yani. 50 yıl oldu. Çok ayıp dur ama.
50 yıl az mı bir zaman değil tabii. Güzel. Bütün bunları bu sene göreceğiz ardı ardına. O halde...
Cumartesi akşamı AKM Büyük Salon'da 100 küsur kişilik bir orkestra, devlet operası ve balesi orkestrası, onun solistleri ve ben ve bütün o büyük bestecilerin eserleri hep birlikte muhteşem bir konser, stand-up, anlatı falan karışımı, böyle bir özel bir gösteri yapacağız. Bir kereye mahsus yapıyoruz.
Yer bu.
Onun için meraklı olan herkesin biletini aldan bir bilet alıp gelmesi lazım.
Yer bulabilirsem geleceğim, tamam söz.
Biletini aldı, satılıyor biletler, zannediyorum biraz yer var.
Bakacağım şimdi. Vallahi alıp geleceğim.
Gel gör. Enteresan bir şey
çalış. Görmek isterim. Çok teşekkür ediyorum bugünkü yayınımıza katıldığınız için. Çok teşekkürler. Evet, Ali Parazoğlu benim çok yıllardır tanıdığım, 1992-93 yıllarında tiyatroya başladığım zaman sanıyorum o yıllarda ya da biraz sonrasında TİAP'ta başkandı. Ben de o zaman tiyatroya yeni başladığım yıllarda Ali Parazoğlu'nun bir salonunda da biz kiracıydık o zaman. Ali Parazoğlu bir salon açmıştı Bomonti'de. Maalesef o salon da işte Türkiye'de olan pek çok şey gibi kayboldu. Ferdi Özben tutkusunu da Ali Parazoğlu'nun, Ali abinin Ferdi Özben tutkusunu da bir radyo programından öğrenmiştim. Arkadaş olduklarını biliyordum. Ben de çok severim Ferdi Özben'i. Şimdi bugünü Ferdi Özben'le tamamlayacağız. Birkaç notla birlikte bunları bitirmek istiyorum. Birincisi, Sanem Hanım'ın yaptığı açıklamalar, bence Deva açısından yaptığı açıklamaları bugün konuştuk. Önemli ve hiç de... üzerinde yeterince durulmayacak türden açıklamalar değil. Yani şunu kastediyorum, altılı masanın da gidişatını belirleyecek açıklamalar bunlar. Bir. İkincisi, bu %25 enflasyon işte altında mı üstünde mi kaldı meselesi bence seçime giderken AKP'nin kaderini mutlaka belirleyecek. Ama şunu da unutmayalım, mutlaka bunu da hep beraber konuşmakta yarar var. Üzerinde düşünmekte yarar var. 100. yıl geldi. Ali Parazoğlu'nun az önce söylediği 50 yılım yandı ama sıfırdan başladım. Güzel bir motto. Ali Parazoğlu hakikaten çok çalışkan. Ali Parazoğlu kolay da bir isim değildir. Seveni, sevmeyeni, eleştireni, çok alkışlayanı ne derseniz deyin, çalışkanlığına bir şey denmez. İyi de bir entelektüeldir. O yüzden duyurmak istedik bugün. Yine bir yolcu yolunda gereği tamamlıyoruz. Türkiye'ye dair yarın saat 11'de ben YouTube kanalında tıpkı buraya taşıdığım meselelerin bir kısmını oraya taşıdığım gibi bu geçirgenlikle devam edeceğiz. Necdet'e teşekkür ediyorum. Ali Isiyel'e teşekkür ediyorum ve Ferdi Özben'le bitiriyoruz. Hoşçakalın. Hani paramparça ruhunda, hani soran gözlerine kapında, bekleyen dargın anılar gibi. Hani büklüm büklüm boynumda, hani paramparça ruhumda, hani soran gözlerine kapında, bekleyen dargın anılar gibi.
eskidenmiş güzelim. Sanki yıllar öncesinde falan aşkımız bir masalmış bir tanem. Dış yerine gerçekmiş yaşanan. Sevmek eskidenmiş güzelim.